Ayrım 13. Leyla ile Mecnun. Nusret Özcan. Sayfa 219. Ölüm Meleğinin Ziyaretleri. Mecnun, Leyla gözden kaybolduktan sonra zapt edemediği hıçkırıklara boğularak ağladı durdu. O kadar harap bir haldeydi ki Ebu Nuaym da bu ağlamalara eşlik etti. Zaten ince bir yaratılışa sahip olan Ebu Nuaym ne söylese kâr etmeyeceğini bildiğinden hiç sesini çıkarmadı. Öyle ki üzerlerine akşam çöktüğünde hala iç çeke çeke ağlıyorlardı. Sonra Mecnun içinde ne var ne yok boşaltmış gibi geniş bir solukla rahatladı ve gökyüzüne çevirdi bakışlarını. Ebu Nuaym dostuna baktı göz ucuyla ve toparlanma vaktinin geldiğini anladı. Şimdi ne olacağını düşünüyor ve Mecnun'un artık evine yurduna dönüp dönmeyeceğini merak ediyordu. Bir yolunu bulup artık çöllerden vazgeçmesi gerektiğini anlatmayı düşünüyordu yola çıkarılarken. Uzun bir müddet yol aldılar ama hiç konuşmadılar. Mecnun ara ara içini çekip sessizce gözyaşları döküyordu. Ebu Nuaym Mecnun'u da ziyaret yerindeki sükunetin avdet ettiğini gördü ve bundan cesaret bularak söze başladı. Artık çöle de veda etme zamanı herhalde sevgili Kays. Mecnun olanca hüznüne rağmen sen ne dediğinin farkında mısın dercesine dönüp baktı bineğinin üzerinden Ebu Nuaym'a ve zoraki bir gülümseme bıraktı. Yeniden aynı suskunluğa büründü bir anda. Ebu Nuaym umutla bekliyordu. Mecnun, benim döneceğim bir yer yok ki. Dönsem neye yarar zaten? Niye ve nereye döneyim? Ebu Nuaym ısrarın faydalı olacağını düşünerek konuştu. Hayata yeniden başlar gibi. Mecnun, bari sen yapma diyordu sanki bakışlarıyla. Ben her dem yenilenen bir mevsim yaşıyorum nice zamandır. Ey ruhun dili, sana ne oldu da diğerleri gibi konuşmaya başladın? Bunun böyle olduğunu bilmez misin? Bundan önce sığamadığım yerler şimdi daha dar gelmez mi bana? Daha önce de söylediğim gibi, önümde hakikatler açıldıkça yenileniyorum ve o aydınlıkta yürüyorum ben. Leyla yok artık, içinde boğ acını ve hayata devam et. Bırak onarsın acılarını hayat. Ah Ebu Nuaym, inanmadığın şeyleri söylüyorsun gibi geliyor bana. Leyla yok artık ha? Leyla hem var hem yok. Tıpkı herkes gibi. Bendeki Leyla ise hep vardı ve hep olacak. Sana küçüklüğümü anlatırken söylememiş miydim? İçimde hep bir eksiklikti o. O bir kayıptı. Ama hep vardı. Ve bundan böyle de istesem bile yok olmayacak. Çünkü var oldu bir kere ve var olacak. Ebu Nuaym alttan aldı. Seni incitmek için değil söylediklerim. Hani belki de diye söyledim kardeş. Sen bana bakma. Bilirim mümkünü yok. Bilirim senin yolunun uzunluğunu ve çetinliğini. Belki dedim. O halde bırak yoluma gideyim sevgili büyüğüm. Sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Benim sırdaşım oldun. Dostluk gösterdin. Yoldaşlık yaptın. Böyle güzel güzel kalalım. Sen yurduna dön, ben yurduma. Ebu Nuaym son bir kez daha zorladıysa da Mecnun'un daha evvel aldığı cevapların benzerlerini aldı ve konuşa konuşa yolları tükettiler. Ayrılmaları hüzünlü oldu. Her ikisi de bakamıyordu birbirlerinin yüzüne ve sonunda Ebu Nuaym yanık bir şarkıya başlayarak ayrıldı Mecnun'dan. Mecnun, Ebu Nuaym'ın arkasından baktı uzun uzun. Sonra dönüp çölüne gülümsedi. Ebu Nuaym dönünce evine kapandı ve kimseye bir şey söylemedi. Ancak 2-3 gün sonra dükkanını açmaya gittiğinde yolda rastlayanlar nerede olduğunu sordular ama bir cevap alamadılar. Leyla'nın evleneceği günün sabahında reisin biricik dostu Numan vefat etti. Reis Numan'ın cenazesine düşmemek için kendini zor tuttu. Tabutunun başına gelip, "Bir ömür boyu doğruluk ve iyilikle ışığımız olmuştun. O doğruluk ve iyiliğin senin de ışığın olsun sonsuzluk yurdunda aziz dost," dedi. Gözlerini kurulayarak yanından ayrıldı çocukluk arkadaşının ve tabut mezarlığa doğru yola çıkarıldı. Ebu Nuaym zorlanarak yürüyen reisin yanına sokuldu ve peşi sıra takip etmeye başladı. Reis peşinden gelen Ebu Nuaym'ı fark etmişti ve şöyle bir dönüp bakmakla yetindi sadece. Reis, Ebu Nuaym'ın definden sonra da kendisini takip ettiğini anlayınca yanına çağırdı. Söze başlamış olmak için Numan'ın iyiliğinden, yüce gönüllülüğünden bahsetti eve varıncaya kadar. Sonra Ebu Nuaym'ı bahçedeki çardağın altında misafir etti. Ebu Naim, Mecnun'la yaşadığı son günlerini anlattı bir bir ve ola ki Mecnun'u çölden kurtarmak için son fırsattır diye düşüncesini beyan etti. Reis umutsuz bir konuşmayla karşılık verdi Ebu Naim'a ve artık bu işin Allah'a kaldığını söyledi. Reis döneceğini bilse her şeyi yapmaya hazır olduğunu söyledi ruhun diline. Ama oğlunun eve döneceğinden hiç umudu yoktu. Bu hususta kalbinin ne kadar yaralı olduğunu hiç kimsecikler bilemezdi. Kendisinin ve hanımının tıpkı Numan'ın dediği gibi evlat hasretiyle yandığı zamanlardan daha çok yandığını söyledi. Kays yokken de onun acısı vardı ama şimdi daha büyüktü acıları. Üstelik olmadığı zamanlardakinden daha büyüktü. Kays doğmasaydı Allah vermedi diye bir teselliler olabilirdi. Ancak şimdi ellerinden kayıp gitmişti umutları. Bunun ne büyük ne dayanılmaz bir ıstırap olduğunu kimse bilemezdi. Çaresiz buna katlanacaktı. Ama yine de eğer aklına bir şey gelirse çıkıp evladını getirmenin yolunu deneyebilirdi. Ebu Naim reisin acıklı haline dayanamadı. Müsaade isteyip kalktı. Reis Ebu Naim'i uğurlarken sesi titreyerek ne kadar üzgün olduğunu anlattı en son. Leyla gelinliğini giydirirlerken bayıldı. Uzun süre uğraştılar onu ayıltmak için. Hatta bir ara ölmüş olabileceğini düşünerek telaşa kapıldılar. Ama güç de olsa kendine gelebildi. Düğün alayı etrafı neşe saçarken Leyla'nın kederi arttı. Ağlamasını baba evinden ayrılmaya yorup gül suları serpiyorlardı üzerine. Annesine veda ederken içinden bir şey koptu Leyla'nın. Annesine bir şey diyemedi. Bakışları annesini suçlar gibiydi ve annesi anladı bunu. Annesi ilk defa o gün emin oldu Leyla'nın aşkından. Bakışları ezilerek omuzları düştü ve özür diler gibi baktı kızına. Leyla öyle masum bir şekilde kırık bir gülümseme bıraktı ki annesinin elini öperken bu sefer de annesi Leyla diyerek bayıldı. Hizmetliler Leyla'nın annesine doğru koşarken kadınlar Leyla'yı kapının önündeki babasına doğru sürüklüyordu. İbn Selam'ın içinde bülbüller çakıyor ve yüzü aydınlık bir gülümsemeyle parlıyor. Birazdan rüyalarının sultanını alıp gidecek. Birlikte yürüyecekler ömür yolunu. Oğulları ve kızları eklenecek hayatlarına. Mutluluk çavlanlarında serinleyecekler. Çevresindeki arkadaşlarına bunları düşüne düşüne gülümsüyor İbn Selam. Sevinci her halinden belli. Leyla babasının elini uysal bir eğilmeyle öptükten sonra son kez dönüp baktı baba ocağına ve bir şeylerin eksik ve yarım kaldığını düşündü. Bu huzun dolu hanede ve bir şeylere yazık hem de çok yazık olduğunu. İbn Selam duyduklarına inanamıyor şimdi. Dışarıdan gelen cümbüş ve neşeli haykırışlar onun azabını besliyor. Ne garip, ne tuhaf, ne acı bir şey bu. Hiç beklemiyordu böyle olacağını. O saadet ülkesine ayak basacaktı ama tokatlanarak kovuluyordu kapıdan şimdi. Leyla hışkıra hışkıra yalvarıyordu. Madem ki bana aşıksın, sevginin ne olduğunu bilirsin. Sevgiyi bildiğine göre de sözlerimi anlayacaksın. Nasıl ki benden başka biriyle beraber olamazsan ben de seninle olamam. Bir ömür boyu bunu hissedeceksin. Ne olur anlayın beni. Size anlattım olan biteni. Siz değil kim olursa olsun böyle olacaktı bu. Ferasetinize ve kalbinize sesleniyorum. Yüzünüzü kara çıkartmam, laf getirmem ama sizin de olamam. Bana kızmayınız. Hükmen zevcenizim. Fakat kalben asla sizin olamam. İbn Selam'ın gözleri bulandı. Çırpınarak yalvaran bu yürek karşısında ezildi. Ve Leyla'yı baba evine gönderdiğinde olabilecekleri hesap etti. Bir müddetten beri gece ve gündüzünü meşgul eden sevgili demek ki bir başkasını seviyordu. İbn Selam yumuşacık konuştu. Bilirim. Ismarlama sevgi olmaz. Size hak veriyorum. Keşke daha önce bilseydim böyle olduğunu. Keşke söyleseydiniz bana. Ne size ne de bana halel gelmeden vazgeçerdik bu işten. Fakat şimdi çok geç. Hem size hem bana daha büyük azaplar getirecek sizi evinize göndermem. Evet hükmen zevcenizim ama yüreğim tıpkı sizin gibi bunu kabul etmiyor. Müsterih olun ve güvenin. Acınızı acım biliyor ve yalnız bir tek şey istiyorum sizden. Bu aramızda kalsın ve gidebildiği kadar gitsin. Ben sizin için elimden geleni yapacağım. Lütfen siz de beni düşünün ve ona göre davranın. Ben sırf sizin için her şeye katlanmaya hazırım. Yalnız bir gün ta yürekten evet derseniz ve ben de buna inanırsam bu benim bayramım olur. Bunu bilin. Evim evinizdir. Mülküm mülkünüz. Yalnız sizin istediğiniz gibi olacak her şey. Leyla bu sözler karşısında sevinç gözyaşları dökmeye ve dua etmeye başladı. İbn-i Selam'ın iyiliği ve dürüstlüğü hakkında yapılan övgülerin ne kadar haklı olduğunu anlayarak sevindi. Ve İbn-i Selam'a derin bir merhamet kabardı yüreğinde. O günden sonra İbn-i Selam'a bir şeyler oldu. Yerinde yurdunda hiç duramaz bir hale geldi. Her bahane ile bekar olduğu zamanlardaki gibi kah ava kah seyahatlere çıktı. Evinde olduğu zamanlar Leyla'ya bir isteği olup olmadığını soruyor. Dayanılmaz bir sevgi beslediği insanı üzmemek ve incitmemek için elinden geleni yapıyordu. Ustaca bir yolla arkadaşlarının kendisini eğlendirmek için gelip almalarını ayarlıyor ve evde çok durmamak için vesileler oluyordu. Zaman zaman kabilesinin işleriyle uğraşmak bahanesiyle ayrılıyor ve günlerce gelmiyordu. Annesi bunlardan oldukça rahatsız olup oğlunu bir kenara çekerek nasihatlerde bulundu ve ne olup bittiğini sordu. Evli bir adamın evinden bu kadar çok uzak kalmasının iyi olmadığını, kabilesine bir devam gerektiğini ve geçen bunca aya rağmen henüz bir bek müjdesi alamadığını hatırlattıkça İbn-i Selam güler yüzlülükle işlerinin çok olduğunu ve kabilesini en az onun kadar düşündüğünü, zaten kabilesi için uğraşıp didindiğini, evlat edinmenin kuldan çok Allah'ın elinde olduğunu söyledi annesine. İbn-i Selam'ın bu sözleri üzerine annesi benzer nasihatleri Leyla'ya da yapıyor, kocasını eve çekecek şekilde davranmasının lüzumundan dem vurup bir bebeciğin erkeği yuvasına ve eşine iyice bağlayacağını anlatıyordu. Leyla kayınvalidesinin bu sözlerini mahcup bir tavırla hak verdiğini söylüyordu. İbn-i Selam ile Leyla hücrelerinde zaman zaman anneyi nasıl yatıştıracaklarını düşünüyor ama asla aralarındaki anlaşmayı bozmuyorlardı. İbn-i Selam bazen sevgisini sezdiren sözler söylemeye çalışıyorsa da içine atıyor ve sabrediyordu. İbn-i Selam'ın annesi günler geçtikçe torun fikri sabiti edinmiş ve İbn-i Selam'ı sıkıştırmaya başlamıştı. Hatta bir gece gelinini tabiplere göstermek istediğini belirtmişti. İbn-i Selam annesini acele etmekle suçlayıp yatıştırdı. Ne var ki 2 yıla yakın bir zaman geçtikten sonra İbn-i Selam'ın gittikçe zayıfladığı ve benzinin solduğu görülünce iç değişti. Annesi oğlu için tabipler getirtti ve muayene ettirdi. Bu muayenelerden sonra hekimler İbn-i Selam'ın bir hayli yorulduğunu ve istirahat edip biraz kendisine bakmasını söylediler ve ilaçlar tavsiye ettiler. Leyla'nın İbn-i Selam için duyduğu üzüntüdeki samimiyet, kayınvalidesinin kendisine karşı duyduğu kötü hisleri değiştirmeye yetti. Leyla İbn-i Selam'ın çevresinde dört dönüyor ve iyileşmesi için çırpınıyordu. İbn-i Selam'ın ilaçlarına, gıdasına ve günlük hizmetlerine koşup duruyordu Leyla. Bütün bunlar İbn-i Selam'ın derdine çare olmadı ve günden güne zayıflaması arttı. Yalnız kaldıklarında Leyla yalvararak kocasına biraz hayata sarılmasını ve düzelmek için gayret etmesini istiyor ama İbn-i Selam buruk gülümsemelerden başka bir şey söylemiyordu Leyla'ya. Yalnız bir kere sizin hem var hem yok olduğunuz bir hayatı ne yapayım? Elimden ancak bu kadar geliyor. Sizin üzülmenizi asla istemem. Beni bu denli düşünmeniz bile bilseniz ne kadar mutlu ediyor. Bu hali düşmemde kendinize ne olur suç bulmayın demişti ve Leyla'yı gözyaşlarına boğmuştu. Leyla'nın yüreği İbn-i Selam'ın bu yüce gönüllülüğü karşısında iyice eziliyordu. Günler haftaları, haftalar ayları getirdi ve bir seher vakti iyice fenalaşan İbn-i Selam, Leyla ve annesiyle halleştikten sonra son nefesini verdi. İbn-i Selam'ın annesi ve Leyla ağlaya ağlaya kendilerini harap ettiler. Takdir-i ilahinin önüne geçilmez. İbn-i Selam defnedildi ve Leyla hür kaldı. Leyla kayınvalidesine veda etmeden İbn-i Selam'ın mezarına gidip uzun süre dua etti ve Allah'tan İbn-i Selam'ın iyiliklerine karşılık cenneti vermesini istedi. Leyla 4 ay sonra girdi İbn-i Selam'ın hüzünlü annesini bırakarak ayrıldı ve babasının evine dönmüş oldu. Mecnun iyice tanınmaz hale gelmiş ve gerçekten de hayat ile nispetleri bir bir kopmaya başlamıştı. Hırpani bir kılıkla zaman zaman Leyla diye döne döne şiirler okuyor ve düştüğü yerde öylece kalıyordu. Geçen giden kervanların konaklarına yaklaşıyor ve onlara da şiirler okuyordu. Çevresindeki yabani hayvanlarla dolaşan bu aşkın Mecnun olduğunu herkes biliyor ve onunla konuşmaya çalışıyorlardı ama nafile. O sadece Leyla ile ilgili şiirler okuyor, bazı zamanlar ikram edilenleri alıp uzaklaşıyordu. Bir gün böyle bir kervana daha yaklaştığında onu tanıyanlar kendisine haberleri olduğunu söyleyip yanlarına davet ettiler. Ancak o zaman anladılar ki Mecnun'un sesi iyice kısılmış ve konuşmakta zorluk çekiyor. Kervandaki geçkince adam Mecnun'a Leyla'nın kocasının ölmesi üzerine baba evine döndüğünü, Numan'ın da Hakk'ın rahmetine kavuştuğunu anlattı. Bir baba edasıyla Mecnun'a anne ve babasının da epey yaşlandığını, annesinin hasta yatağında onu sayıkladığını belirtti. Artık bu işten vazgeçip yuruna dönmekle onları ve kabilesinin sevindirmesi gerektiğini söyledi. Babasının artık hür olan Leyla'yı isteyebileceği ve belki de Leyla ile kavuşacaklarını gülümseyerek söyledi Mecnun'a. Yalnız ne var ki Mecnun da bu anlatılanlardan sonra da hiçbir değişme olmadı. Gözlerini bir ufka saplıyor, bir de kendisine bunları anlatan adama çeviriyordu. Kaç defa dinlemişti bu sözleri. Bunları söyleyenler hiç usanmıyordu bu tekrarlardan. Sonra başını sallayarak ayrıldı yanlarından. Birkaç zaman sonra reis güvendiği adamları hanımının iyice fenalaştığı haberini ulaştırmak için Mecnun'un peşine salmıştı. Adamlar iki gün sonra Mecnun'u bulduklarında gördükleri karşısında yürekleri parçalandı. Gözleri iyice yuvalarına kaçmış ve bir deri bir kemik kalmıştı Mecnun. Üstündeki elbiseler lime lime olduğundan vücudu görünüyordu. Hayallere kapılmış bir şeyler söylemeye çalışıyor ama sesi kesik hırıltılar halinde çıkıyordu. Gelenlerden kaçmadı Mecnun. Yanına yaklaşanlara aldırış etmedi, dönüp bakmadı. Gelenler yine de ölçülü bir şekilde yaklaşıp selam verdiler. Mecnun ancak o zaman sustu ve boşluğa bakar gibi baktı gelenlere. Gelenler bu bakışlar karşısında şaşırıp kaldılar. Mecnun sanki bu dünyayla hiç ilgisi yokmuş gibi kayıtsız bir halde donuk donuk bakıyordu. Boğazını temizleyip konuşmaya başladı içlerinden yaşlı olana. Ona annesinin Allah'tan umut kesilmez ama son demlerine geldiğini ve bir evladın sürekli oğlunu sayıklayan bir annenin bu arzusunu kırmaması gerektiğini söyledi. Mecnun'un bakışlarından dolayı onu anlayıp anlamadığını bilemiyordu adam. Sözlerine isterse birlikte dönebileceklerini de ekleyip yanındaki arkadaşına çaresizce bakıp sustu. Mecnun'un bakışları ufaldı ve gözlerindeki manasızlık derin bir kedere döndü sonra. Bir şeyler söylemeye çalıştıysa da beceremedi ve doğrulup ileriye işaret etti. Adamlar şaşırarak ne yapmaları gerektiğini anlamadılar. Mecnun işaretle yanına çağırdı adamları. Yaşlı olan zat sokuldu yavaşça Mecnun'un yanına. Mecnun güç bela duyulur bir sesle ''Siz gidin, ben gelirim.'' diyordu. Adam mahcup ve sevinçli bir gülümsemeyle olur anlamında salladı başını. Sonra reisin verdiği giyecekleri tutuşturmaya çalıştı Mecnun'un eline. Mecnun umursamaz bir tavırla reddetti verilenleri. Adamlar selam vererek ayrıldılar Mecnun'un yanından. Mecnun'a annesini son kez görmek nasip olmadı. Mecnun veda kuyusuna geldiğinde annesi çoktan toprağa verilmişti. İnsanlar Mecnun'u görmek için çıktılar evlerinden. O sanki onlar yokmuş gibi davranarak evine yöneldi. Babası daha eve varmadan karşısına çıkıverdi. Amiroğulları reisinin kan çanağı gözlerinde yaşlar vardı. Oğluna sarılarak övüp kokladı ve ona annesini gömdüklerini söyledi acıyla. Yanındakileri de Mecnun'un üzerine bir elbise getirmelerini emretti. Reis artık zorlukla yürüyordu. Mecnun'un çukurlarına kaçmış gözlerinde kederli gözyaşlarını gördü bakanlar. Ebu Naim'in birbirlerine sarılan baba oğlun hemen yanında beklediğini de gördüler. Getirilen elbiseyi giyip kabristana doğru ilerlerken Ebu Naim reisin koluna girdi ve kulağına eğilip bir şeyler söylemeye başladı. Reis Ebu Naim'i uysallıkla dinliyor ve başını sallayarak Ebu Naim'in söylediklerine hak verdiğini belirtiyordu. Mecnun'un annesinin mezarına kapanıp uzun süre hırıltılı seslerle hıçkıra hıçkıra ağladı ve ellerini açıp dua etmeye koyuldu. O hem dua edip hem ağladıkça çevredekiler de ellerini duaya kaldırıp ağlıyorlardı. Bu o kadar uzun sürdü ki çevredekiler yorulup bir bir mezarlığı terk etmeye mecbur kaldılar. Geriye kalan birkaç meraklı ve reis ile Nuaym'dı. Mecnun sonra yeniden annesinin mezarına kapanıp ağlamaya başladı. Ebu Naim reisi bırakıp Mecnun'un yanına gelerek omuzundan tuttu ve kaldırmaya çalıştı. Mecnun kendisini burada bırakıp uzaklaşmalarını söylerken çok zorlandı. Ebu Naim de pişmanlıkla bir yüzle reisin yanına dönüp gitmelerini istediğini belirtti. Reis ağır adımlarla oğluna sokulup sarıldı ve ona artık gitmemesi için nasihat etti. Mecnun babasının boynuna atılarak sürdürdü ağlamasını ve duyulur duyulmaz bir sesle ''Babam, sevgili babam, şimdi biraz annemle kalmak istiyorum. Ne olur beni bırakın, bana da kızmayın ne olur. Sizin bana üzüldüğünüzü biliyorum. Hakkınızı helal edin ve gidin. Ne olur yine, aynı şeyleri konuşmayalım.'' Reis oğlunu gözleri yaşlara dolu sarılıp sarılıp öptü. Ebu Naim reisin kalkması için yardım ettiğinden reisin ayaklarının titrediğini fark etti. Mezarlıktan uzaklaşırken ara ara oğluna dönüp bakan reisin ve Mecnun'un bu son görüşmeleri oldu. Mecnun ahalinin meraklı bakışları arasında annesinin kabri başında akşam çökene kadar kaldı. İnsanlar evlerine birer birer çekildi ve Mecnun mezarlıktayken yine ondan bahsetmeye başladılar. Mecnun geldiğinin Aksine kimseler görmeden uzaklaştı yurdundan ve bir daha hiç dönmedi. 3 ay kadar sonra yine kervanlardan öğrendiği babasının ölüm haberi de getirmedi onu yurduna. Babasının mezarını ziyaret edip etmeyeceğini soran kervandakiler, sesi eskisine nazaran biraz düzelmiş olan Mecnun'dan pek de hoşlanmadıkları bir cevap aldılar. Allah babamı cennetine alsın. Gitsem veya gitmesem ne olacak? Buradan onun için ettiğim dua ve yakarışlar ulaşır Allah'a. Ben gitmesem de vazifemi yaparım. Biliyorum, şimdi bana kim bilir neler neler diyeceksiniz. Görünmez bağlar yok mudur insanlar arasında? Mekanı ve zamanı aşan şeyler. Ayıplamayı ve beni rahat bırakın. Bırakın ki onun için dua edip yalvarayım. Kervandakiler elbette ki bırakmadılar ayıplamayı ama onu rahat bıraktılar. Rahat kalan Mecnun sicim gibi gözyaşlarıyla babasına rahmet diledi Allah'tan. Kervandakilerin zannettiğinin aksine babasının mezarına gitti. Hem de bir gece vakti. Kimsecikleri görünmeden dua üstüne dualar etti. Baba ve annesinin mezarlarına kapanıp gözyaşları döktü. Allah'tan anne ve babasının ahiret emellerini bitmez, tükenmez ve eksilmez hazinesinden bol bol vermesini istedi. Şafak sökerken yine geldiği gibi kimseler görünmeden ayrıldı ve çölüne döndü Mecnun. Bundan sonra bir daha yurduna dönmedi. 13. ayrımın sonu, sayfa 233.